Ayrım 41.
Çok uzun yıllardır sadık danışmanı olan adamın ölümü onda gizli kalmış olan bir büyüklük duygusunu ön plana çıkarmıştı. Arzuladığı hiçbir şey yoktu artık, mutluydu. Sultanın ordularının Alamut ve Zurgunbadan kalelerinden çekilmeleri yeni baş veziri dikkatli olmaya yöneltmişti. Hasan'ın ne kadar tehlikeli birisi olduğunu ve ülkeye verebileceği zararları çok iyi bilmekteydi. Ne de olsa artık haşmetli Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziriydi. Bu nedenle de kendisini ülkenin dirliğinden ve güvenliğinden sorumlu hissediyordu. Sultanın İsmaili kalelerinin yerle bir edilmesi konusundaki kesin emri çok hassas olan bu anda imdadına Hızır gibi yetişti. Vakit kaybetmeden Emir Kızılsarık ve Emir Arslantaşı görevlerinden alarak yerlerine genç ve kararlı iki Türk subayını tayin etti. Yeni komutanlar dağılmış olan birlikleri acele toparlayıp Alamut ve Zurgunbadan'a hücum etme emrini aldılar. Son haftalar bayağı hareketli geçti dedi Hasan büyük dâilere. Önümüzdeki savaşlara hazırlanmak için biraz dinlenmemiz lazım. Kalemizde meydana gelen hasarları da tamir etmeliyiz bu arada. Onun için sultan ile şerefli bir barış anlaşması imzalamaya çalışalım. Fedai Halfa'nın Bağdat'a giderek hükümdarı sarayında ziyaret edip ona yazılı şartları sunması kararlaştırıldı. Hasan şu önerileri yapıyordu. Baş vezirin seferinden önce İsmaililere ait olan tüm kaleler ve hisarlar kendilerine geri verilmeliydi. Sultan zarar görmüş olan kaleler için tazminat ödemeliydi. Hasan ise bunun mukabilinde yeni kaleleri ele geçirmemeyi taahhüt ediyordu. Aynı zamanda ülkenin kuzey sınırlarını da içeri sızmaya çalışan barbarlara karşı korumaya hazır olduğunu bildiriyordu. Fakat lütfederek hizmetine verdiği ordusu için sultan ona yıllık 5000 altın ödemeliydi. Hasan mektubun üzerine mührünü bastıktan sonra gülümsedi. Teklifinin aslında bir meydan okuma olduğunu çok iyi biliyordu. Bakalım sultan ne cevap verecekti. Çünkü ne de olsa İran'ın anlı şanlı hükümdarından istediği yıllık bir vergiden başka bir şey değildi. Hasan'ın tam yetkili elçisi olmasına rağmen sultanın icra memurları Halfa'yı Hamedan'da yakaladılar. Zincire vurarak Bağdat'a götürdüler. Özel muhafız birliğinin komutanı Hasan'ın gönderdiği mektubu kendisi onuruna yapılan şenliğin tam ortasında verdi efendisine. Hükümdar mührü kopartarak mektubu açtı ve merakla okudu. Bir anda rengi soldu, dudakları titremeye başladı. Böylesine muhteşem bir kutlama esnasında bana bu paçavrayı getirmeye nasıl cüret edersin diye kükredi zavallı muhafız başının suratına. Özel muhafız birliğinin komutanı kendisini yere atarak sultanın önünde secdeye vardı. Kendisini affetmesi için yalvarmaya başladı ona. Oku o zaman ne yazdığını diye gürledi sultan. Avluyu terk ederek saraya girdi. Histeri krizi geçirmeye başlamıştı. Penceredeki perdeleri yırtıyor, duvardaki halıları yerinden söküyordu. Etrafta kırılıp dökülecek ne kadar şey varsa hepsini un ufak etti ve sonra da bitkin bir halde yastıkların üzerine yığıldı. Zorlukla nefes alıyordu. ''Yakaladığınız sersemi getirin bana.'' dedi, boğuk bir sesle. Eli kolu sımsıkı bağlanmış olan Halfa'yı getirdiler. Diriden çok ölüye benziyordu. ''Kimsin sen?'' Tutsak zorlukla bir şeyler mırıldanmaya başladı. ''Fedai mi?'' dedin, ''profesyonel katil yani.'' Kendini savunamaz durumda olan elçiye doğru bir hamle yaptı. Öfkesi çılgınca bir hiddete dönmüştü yeniden. Kılıcını çekti ve tüm gücüyle zavallıya sapladı. Hiddeti geldiği gibi bir anda yatıştı. Önündeki cesedi gören hükümdar kendine geldi. Sükunetle özel katibine ve muhafız başına sordu. Hasan'ın bu utanmazca meydan okumasına nasıl bir cevap vermemi istiyorsunuz? Haşmetli Sultan, İsmaililere karşı başlattığı askeri harekatın gücünü arttırmalı dedi muhafız başı. Fakat bu terbiyesizlik de cevapsız kalmamalı dedi katip. Haşmetli Sultan, kendisi adına bir cevap kaleme almama müsaade etsin. Alamut'a bir haberci göndermeye karar verdiler. Katip yazdığı mektupta Hasan'ı katil, vatan haini ve Kahire'nin paralı askeri olarak tanımlıyordu. Ona haksız yere gasp ettiği tüm kale ve hisarları hemen ve koşulsuz olarak teslim etmesini öneriyordu. Aksi takdirde İsmaililerin bulundukları yerlerde taş üstünde taş kalmayacak ve kadınlarla çocuklar da dahil olmak üzere hepsi amansızca kılıçtan geçirilecekti. Kendisi de en korkunç cezalara çarptırılacaktı. Haşmetli Sultan'ın kendisine verdiği cevap bundan ibaretti. Gazneli Halef isminde genç bir subay da bu işe memur edildi. Atına atladığı gibi dört nala yol almaya başladı. 6 gün sonra Alamut kapılarına ulaşmıştı bile. Minüçer onu kulesinde alıkoyarak sultanın mektubunu Ebu Ali'ye gönderdi. O da Hasan'a götürdü. Hasan mektubu sükunetle ve ilgiyle okuduktan sonra büyük dâhiye gösterdi. Bir adam gönderip Buzruk Ümit'i çağırttı ve durumu toparladı. Sultan kendisini dev aynasında gördüğü için gözleri kör olmuş. Kendisini tehdit eden tehlikenin farkında bile değil. Bizi tanımak istemiyor. Kendisi için ne kadar kötü bir karar. Haberciyi zincire vurup kendisine getirmelerini istedi. Halef önce zincire vurulmasına karşı koymaya çalıştı. Bunu nasıl yapabilirsiniz diye bağırdı. Ben Haşmetli Sultan'ın, imparatorluğun ve İran'ın Şahı'nın habercisiyim. Beni zincire vurursanız tüm şerefinizi yitirirsiniz. Yapacak bir şey yoktu. Zincire vurulmuş bir halde büyük önderin önüne çıkarılacaktı. Bu kötü muameleye şiddetle itiraz ediyorum diye sözlerini tekrarladı. Liderin beklediği ön odaya girerken. Gönderdiğim elçi nerede diye sordu. Buz bir sesle Hasan. Öncelikle diye başladı Halef. Fakat sözüne devam edemedi. Elçim nerede? Hasan gözlerini subaya dikmişti. Sesi sert ve emrediciydi. Halef içgüdüsel bir davranışla gözlerini yere dikti. Susuyordu. Ne oldu? Dilini mi yuttun yoksa? Bekle, sana hemen dilini çözecek bir şey göstereyim. Kapıda bekleyen hadıma seslenerek celladı çağırmasını emretti. Gelirken yamaklarını ve işkence aletlerini de getirmesini özellikle belirtti. Sonra tekrar büyük dâilere dönerek onlarla ilgisiz konularda konuşmaya başladı. Durumun kötüye gittiğini fark eden Halef çekingen bir sesle konuşmaya çalıştı tekrar. Ben Haşmetli Sultan'ın adına geliyorum. Onun emirlerini iletmeye memur edildim sadece. Sözlerini Kale alan olmadı. Hasan ona bakmadı bile. Bu arada cellat ve iki yamağı odaya gelmişlerdi. Üçü de gerçek devdiler. Hemen işkence tezgahını hazırlamaya başladılar. Yanlarında getirdikleri küçük mangallarda kor halinde kömürler vardı. Büyük bir sandığın içinden de metal şakırtılar geliyordu. İşkenceciler aletlerini odanın bir kenarında yere koymaya başladılar. Habercinin alnında şakır şakır terler akıyordu. Ağzı tahta gibi kurumuştu. ''Gönderdiğin elçinin başına neler geldiğini nasıl bilebilirim?'' dedi titrek bir sesle. ''Ben sadece bir emir aldım ve onu yerine getiriyorum. Hasan söylediklerini duymamazlıktan geldi. Bu arada cellat da hazırlıklarını bitirmişti. ''Her şey hazır ey Seydona. Önce onu hafifçe kızart bakalım.'' Cellat sandığın içinden metal bir çivi alarak kızması için korların üzerine yatırdı. ''Bildiğim her şeyi anlatacağım.'' diye bağırmaya başladı. Hasan'ın kılı bile kıpırdamadı. Az sonra çivi kıpkırmızı olmuştu. Cellat onu bir maşayla ateşten aldı ve tutsağa yaklaştı. Kendisine yaklaşan çiviyi gören Halef o anda intihar edebilmeyi çok isterdi. ''Efendim, acı bana, merhamet et. Gönderdiğin elçiyi bizzat sultan kılıcıyla öldürdü.'' Hasan ona doğru döndü ve cellada beklemesini işaret etti. ''Bakıyorum konuşmaya başladın. Demek sultanın bizzat kendisi elçimi öldürdü. Kötü, çok kötü. Sık sık sultanı en etkili nasıl kurtarabileceğini düşünüyordu.'' Bir yandan onun habercisini seyrederken, diğer yandan da kafasında bir plan filizlendiriyordu. Hekimi çağır diye emretti hadıma. Halef titredi. Bu yeni emrin kendisi için hiç de hayırlı olmadığını hissediyordu. Bu arada Hasan büyük dâilere işaret etti. Birlikte Hasan'ın odasına geçtiler. 6 ay daha bekleyecek halimiz yok dedi onlara. Düşmanlarımızın birden erken davranmalarını istemiyorsak hemen harekete geçmeliyiz. Kendimizi boş hayallere kaptırmayalım. Bu andan itibaren sultanın elindeki tüm imkanlar ile bizi yok etmek isteyeceği çok açık. Fakat vermiş olduğu kararın ne olduğunu onlara söylememişti. Bu arada odaya giren hadım hekimin gelişine haber verdi. Buraya gelsin diye emretti Seydon'a. Yunanlı odaya girdi ve yerlere kadar eğildi. Tutsağımızı gördün mü diye sordu Hasan hekime. Evet, hala ön odada bekliyor. Onun yanına tekrar git. Adamın tüm detaylarını incelemeni istiyorum. Yunanlı itaat etti ve tekrar geri dönmesi birkaç dakika sürdü. Ona benzeyen bir fedaimiz var mı diye sordu Hasan. Hekimin gözleri büyüdü. Ne demek istediğini anlayamadım ey Seydona. Yüz hatları müteveffa Übeyde'yi andırıyor biraz. Hasan sabırsızlıkla yüzünü buruşturdu. Sen bir hekimsin ve yetenekli bir cerrahsın. Cafer'i bir şekilde bu adama benzetebilir misin? Hekimin suratı birden aydınlandı. Evet, bu sanatı iyi bilirim. Bak gördün mü, birbirimizi ne güzel anladık. Önce şaka yaptığını sandım Seydun'a. Dışarıda bekleyen adamın kısa kıvırcık bir sakalı, hafif kemerli bir burnu ve yüzünde yaraları vardı. Tüm bunlar bir başkasına aktarılmak için yaratılmış sanki. Fakat çalışırken modelimi devamlı gözlerimin önünde bulundurmama izin vermelisin. Peki, fakat bana yaratacağın benzerliğin insanları yanıltacak kadar gerçekçi olacağını garanti edebilir misin? Bir yumurtanın öbürüne benzediği kadar benzeyecekler birbirlerine. Hazırlık yapmak için biraz zamana ihtiyacım var sadece. Öyle olsun, hazırlıklarını çabuk bitir. Hekim odadan ayrılmasından sonra Hasan Cafer'i çağırttı. Cafer huzura çıktığı zaman ise onunla konuşmaya başladı. Sana çok özel bir görev vereceğim. Onu yerine getirdikten sonra İsmaililer adını yıldızlara yazacaklar. Cennetin kapıları sana ardına kadar açılacak. Cafer İbni Tahir'i hatırladı. İbni Tahir'i birkaç gün önce kalede kanlı canlı görmüştü. Oysa ki onu hala şehit olarak kabul etmekteydiler. Hatta göreve gitmeden önce kendisine verdiği emanetleri de genç yiğide geri vermişti. Bu ortaya çıkış ve kayboluş arasında mantığının kavrayamadığı bir sır gizliydi. Emrettiğin gibi olacak Seydun'a, suratı gururla parlıyordu. Aradan geçen bütün bu zaman zarfında kendisine neler yapılacağını giderek daha fazla merak etmekteydi Halef. Bu merak korkusunu daha da körüklemekteydi. Birkaç adım ötesinde cellat kaslı kollarıyla oynuyor ve eğlenerek bakıyordu ona. Yamakları ise düzenli aralıklarla ateşi körüklüyorlar ve işkence aletlerini anlamlı bakışlarla süzüyorlardı. İşkence tezgahının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için de hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Sonunda hekim bir kez daha odada belirdi. O da yanında ne işe yarayacakları pek belli olmayan bir sürü alet edevat getirmişti. Yan odada Hasan Cafer'e bir sürü ayrıntılı talimatlar veriyordu. Öncelikle yan odada bekleyen tutukluyu dikkatle inceleyeceksin. Onun tüm mimik ve davranışlarını öğrenmek ve hatırlamak zorundasın. Nasıl gülüyor, nasıl konuşuyor? Sonra da az sonraki sorgu esnasında duyacaklarını hafızana kazımalısın. Hiçbir şeyi kaçırmamalısın. Daha sonra onu çok gerçekçi bir biçimde taklit etmek zorunda kalacaksın. Çünkü onu çok iyi tanıyan kişilerle ilgileneceksin. Başka bir deyişle tam bir dönüşüm yaşamak zorundasın. Birlikte ön odadaki tutsağın yanına gittiler. Hasan hazırlıklı olmasını emretti cellada. Sonra tutsağa döndü. Adın ne ve nereden geliyorsun? Halef biraz toparlanmaya çalıştı. Haşmetli Sultan'ın bir habercisiyim. Hasan patladı. Cellat, aletlerini hazırla. Seni sorularımı tam ve doğru olarak cevaplaman için uyarıyorum. Bilmen gereken bir şey var ki seni bir süre için alamutta tutmayı düşünüyorum. Söyleyeceklerinin bir tanesinin bile yanlış çıkması durumunda seni aşağıdaki avluda dört parçaya ayırtacağım. Durumunun ne olduğunu öğrendin. Konuş. Adım Halef, Ömer'in oğlu. Ailem Gazneli. Orada doğdum ve gençliğimi orada geçirdim. Dikkat et Cafer. Yaşın kaç ve kaç yıldır sultanın ordusuna hizmet ediyorsun? 27 yaşındayım. 17 yaşından beri sultanın ordusuna hizmet ediyorum. Orduya nasıl girdin? Amcam Otam, Hüseyin'in oğlu. Hassa kıtası komutanıdır. Haşmetli sultanımıza beni tavsiye etti. Şimdiye kadar görev yaptığın yerleri say. Önce İsfahan'da görev yaptım. Sonra da Haşmetli Sultan'a özel ulağı olarak tüm ülkede refakat ettim. Sultanla beraber içlerinden geçtiği veya birkaç gün konakladıkları şehirleri tek tek saymaya başladı. Sonra da açtıkları yolları, sorgu sırasında evli olduğunu ve iki karısı bulunduğunu öğrendiler. İkisi de ona birer oğul doğurmuşlardı. Hasan gitgide daha fazla detaylara iniyordu. Ona amirleri hakkında sorular soruyordu. Alışkanlıkları neydi? Görevleri, arkadaşları, boş vakitleri. En ince ayrıntıları bile bilmek istiyordu. Adam onlara amirleriyle olan ilişkilerini, sultanla yaptığı görüşmeleri, özellikle yeni tarihli olanları, bu görüşmelerin nasıl geçtiklerini, kuralları ve her şeyi anlatıyordu. Son olarak da İsfahan ve Bağdat saraylarının planları hakkında bilgi verdi. Sultanın dairesine ulaşmak için uyulması gereken kural ve talimatları, binlerce protokol kuralını anlattı. Cafer'in işi çok zordu. Çok kısa bir zaman zarfında kendisininkinden tamamen farklı bir dünyaya hazırlanması gerekiyordu. Bu dünyaya çok iyi bir uyum göstermeliydi. Hatta orada kendisini evindeymiş gibi hissetmeliydi. Hasan son olarak da tutsaktan Alamut'a yaptığı yolculuğun saflarını anlatmasını istedi. Geçtiği yolları, nerede konakladığını, hatta bindiği atları. Sonra da cellada işaret ederek elbiselerini çıkarması için adamı çözmesini istedi. Halef son derece korkmuştu. Bu da ne demek oluyor efendi? Çabuk ol. Kaçamak aramaya çalışma, beni başka yöntemler kullanmaya zorlama, hemen sarığını çıkar, hayır yapamam diye inledi tutsak, kendimi bu derece aşağılatamam. Hasan'ın bir işareti üzerine cellat tutsağı boynundan kavradı, yamakları akkor halindeki çiviyi maşayla tutarak adamın göğsüne yaklaştırmaya başladılar. Kızgın metal daha deriye temas etmemişti ama adamın göğsünden tıslamalar işitildi ve deri bir anda kızardı. Halef hayvani bir çığlık attı. İstediğinizi yapın bana. Yeter ki yakmayın beni. Elbiselerini tamamen çıkardılar ve ellerini tekrar arkasından bağladılar. Cafer bütün olup bitenlerini gözünü bile kırpmadan seyrediyordu. Duygularına hakim olmayı öğrenmişti Alamut'ta. Memur edildiği görev içten içe onun gururunu okşuyordu sadece. ''Şimdi sıra sende, neler yapabileceğini görelim bakalım.'' diye bağırdı Hasan hekime. ''Tutuklu, vücudundaki yaraların nerede ve nasıl oluştuklarını bir kez daha anlat bakalım.'' Halef korkudan titreyerek sultanın hadımlarının biriyle kavgaya tutuşmuş olduğunu anlattı. Bu arada hekim uzun, keskin bir bıçak, bir iğne, çeşitli sıvılar ve merhemler hazırlayarak Cafer'den beline kadar soyunmasını rica etmişti. Bir sanatçı edasıyla gömleğinin kollarını kıvırdı. Cellat yamaklarından birisini içinde çok ilginç aletlerin bulunduğu sandığının başına nöbetçi olarak dikti ve işe başladı. Önce delikanlının vücudunun çeşitli yerlerine bir merhem sürdü. Merhemi sürdüğü yerlere halifin vücudundaki yaraların şekillerini çizdi. Öbür yamaklara da bıçak ve iğneyi ateş üzerinde ısıtmalarını emretti. Emri yerine getirilince kızgın bıçak ve iğne ile çizdiği izlerin üzerinden geçti. Bu arada deriyi hafifçe yakıyor, kesiyor ve çiziyordu. Cafer dudaklarını ısırdı. Suratı acıdan bembeyaz olmuştu. Fakat bakışları Hasan'ınkilerle karşılaştığı zaman ona harika bir gülümseme göndererek sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyordu. Halef yavaş yavaş kalenin efendisinin amacını anlamaya başlıyordu. Kalbi isyan bayrağı açmıştı. Eğer dönüşü başarılı olursa bu genç İsmail'i sultanla bizzat görüşme şansı bile yakalayabilirdi. Başvezirin ölümü ise sonra neler olacağını gösteriyordu. Böylesine bir cinayete yardımcı olduğum için lanetleneceğim diye düşündü Sadık haberci. Korkunu dizginle diyordu bir ses içinden ona. Efendin için yaptığın ve yapman gerekenleri hatırla. Bacakları bağlı değildi. Bir an durarak hekimin Cafer'in yanağını bıçakla çizmesini bekledi. Ve tam o esnada onların üzerine atlayarak hekimin karnına kuvvetli bir tekme attı. Hekim sarsılarak yere düşerken elindeki bıçakla Cafer'in suratını boydan boya çizdi. Delikanlının suratı bir anda kan içinde kalmıştı. Halef de dengesini kaybederek hekimin üzerine düştü. Eline geçen fırsatı değerlendirerek dişlerini adamın boğazına ta derinlerine kadar gömdü. Kurbanın gırtlağından acı dolu bir haykırış yükseldi. Ebu Ali, Cafer ve cellatlar hekimi kurtarmaya çalışıyorlardı ama çılgına dönen tutsak dişlerini azıcık olsun gevşetmiyordu. Sonunda cellat yamaklarından birisinin aklına akkor halindeki çiviyi adamın sırtına sokmak geldi. Tekrar acı dolu bir böğürme işitildi. Cesur haberci kıvranmaya başladı. Elleriyle boş yere yaranın olduğu yere ulaşmaya çalışıyordu. ''Çabuk, işkence tezgahına!'' diye bağırdı Hasan. Halef tüm gücüyle karşı koymaya çalışıyordu. Fakat demir gibi pençeler karşısında fazla dayanamadı. Göz açıp kapayıncaya kadar işkence tezgahına bağlanmıştı bile. Bu arada Yunanlı kendisini toplamıştı ve inliyordu. Yamakları yarasını yıkmışlar, merhem sürmüşler ve sarmışlardı. Cafer ise çok sakindi. Arada bir suratından akan kanları silerek hekimin işine devam etmesini bekliyordu. ''Rezil herif, her şeyi mahvetti.'' diye şikayet etti hekim Cafer'in yarasını incelerken. ''Suratının tam ortasındaki bu kocaman yarayı ne yapacağız şimdi? Önce yarayı bir yıka bakalım.'' dedi Hasan. ''Sonra ne yapacağımıza karar veririz.'' Cellata döndü. ''Çalışmaya başla. Bayılınca tekrar işimize yarar.'' Makine tutsağın vücudunu germeye başladı. Mafsallar birer birer kırılıyordu. Halef korkunç çığlıklar atıyordu. Hekimin yüzü solgunlaştı. Aslında sık sık cerrah olarak çalışmasına rağmen böylesine hayvani çığlıkları daha önce hiç işitmemişti. Aceleyle Cafer'in yüzündeki yarayı yıkadı. Bu arada onlara bakan Hasan'ın aklına bir fikir geldi. ''Cafer, bu yarayı sana bizzat İsmaililerin önderinin açtığını söyleyeceksin. Sana Haşmetli Sultan'ın habercisine Sultan'ın mektubunu onu o derece kızdırmıştı. Sana kılıcıyla vurdu. Beni anladın mı? Seni anladım Seydun'a. Hadi hekim, eserini tamamla.'' Halef önceleri kesik kesik çığlıklar atıyordu. Az sonra ise çığlıkları kulak tırmalayan bir ulumaya dönüştü. Cellat tezgahı durdurdu, tutsak bilincini yitirmişti. ''Pekala'' dedi Hasan, ''işinize biz olmadan devam edin.'' Hasan ve büyük dâiler odayı terk ederek kulenin tepesine çıktılar. Bu arada ise Yunanlı hekim, becerikli elleriyle Cafer'i Haşmetli Sultan'ın habercisi halefe dönüştürmekle meşguldü. Birkaç saat sonra işi bittiği zaman tutsağın elbiselerini Cafer'e giydirerek onların yanına yolladı. Hasan elinde olmadan irkildi. Benzerlik hayret vericiydi. Aynı şekilde kesilmiş bıyık ve sakal, yüzdeki aynı yaralar, aynı kemerli burun, hatta kulaktaki aynı doğum lekesi. Aynen kopyalanmış bu yeni suratta sadece bir tek farklılık göze çarpıyordu. Uzun, taze bir yara izi. Yanağını boydan boya ikiye bölüyordu. Kimsin sen? Adım Halef, Ömer'in oğluyum. Ailem Gazneli. İyi, kalanını da hatırlıyor musun? Kesinlikle ey Seyduna. Öyleyse iyi dinle. Gidip bir at eyerlet ve hemen bugün yola çık. Habercinin kullandığı yolu gerisin geriye takip ederek Bağdat'a git. Haşmetli Sultan'a Alamut Efendisi'nin sözlü mesajını götüreceksin. Hanları ve konaklama yerlerini biliyorsun. Gözlerini ve kulaklarını açık tut. Sultan'ın tesadüfen Bağdat'tan ayrılıp ayrılmadığını öğrenmeye çalış. Ne olursa olsun onun huzuruna çıkarılmanı sağlamaya çalış. Sakın seni bundan vazgeçirmelerine müsaade etme. Cevabımı sultana yalnızca sen bildirebilirsin. Bu arada sana Alamut'ta reva görülen kötü muameleyi anlatmayı ihmal etme. Beni anladın mı? Sana birkaç tane hap vereceğim. Bunların ne işe yaradıklarını biliyor musun? Her akşam bir tane al. Fakat sultanın karşısına çıktığın an için bir tanesini saklamaya özen göster. İşte zehirli bir hançer. Fakat çok dikkatli ol. Çünkü zehir çok kuvvetlidir. En küçük bir çizik bile ölüm getirir. Sultanın huzuruna çıktığın zaman öbür dünyada cenneti ve bu dünyada İsmaililer arasında şan ve şeref kazanman için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her şeyi açıkça anladın mı? Evet ey Seyduna. Cafer'in suratı ateş gibi yanıyordu. İmanın sağlam mı? Evet Seyduna. Ya kararlılığın sarsılmaz olarak? Sana güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum. Bu küçük keseyi al. Ruhum yol boyunca yanında olacak. Şan ve şeref kazan. Kazanacakların tüm İsmaililere ait olacak. Sonra da ona müsaade etti. Birkaç saat sonra yaşayan hançerlerden bir yenisi Alamut'u terk ediyordu. Hasan bahçelerde dolaşıyordu. Meryem'in ve Halime'nin bu kadar üzücü bir şekilde yaşama veda etmelerinden sonra büyülü mekanın sakinlerinin arasında büyük bir umutsuzluk yaşanıyordu. Bu durum sadece kızları değil, Apama'yı ve Hadım'ları da etkilemişti. Küçük bir çimenliğin ortasında bulunan birkaç selva ağacının altında toprağa vermişlerdi Meryem'i. Kızlar mezarın üzerine laleler ve nergizler, menekşeler ve çuha çiçekleri ekmişlerdi. Büyükçe bir taşa bir salkım söğüt resmi hak etmişti Fatma. Üzerine bir şey yazmaya ise cesaret edememişti. Mezarın yanı başına güllerle bezeli küçük bir tepenin üzerine yine Fatma'nın eseri olan taş bir ceylan yerleştirmişlerdi. Küçük Halime'nin anısını yaşatıyorlardı onda. Her sabah bu kutsal yeri ziyaret ediyor ve arkadaşlarının ardından gözyaşı döküyorlardı. Meryem'in görevlerini Fatma üstlenmişti. Fakat Hasan ile ancak Apama vasıtasıyla bağlantı kurabiliyordu. Aralarındaki tüm sorunlar sona ermişti artık. Apama hemen hemen daima yalnızdı. Sık sık onu kendi kendine konuşurken duyuyorlardı. Ellerini ve kollarını hararetle sallıyor, yüksek sesle yanındaki görünmeyen bir refakatçi ile sohbet ediyordu. Bu durumu gören kızlar gülümsemekten kendilerini alamıyorlardı. Fakat yaşlı kadınla baş başa kaldıklarında içlerinde hemen eski korkuları uyanıveriyordu. Apama'nın aşk gecelerinin etkilerini yok etmekteki becerisi umulan sonucu vermekten çok uzaktı. Züleyha, Leyla ve Sara içlerinde yeni bir yaşamın doğduğunu hissediyorlardı. Mutlu ve sabırsız bir şekilde vaktin geçmesini bekliyorlardı. Bu durumda en çok Duriye ve Safiye sevinmişlerdi. Sanki bahçe sakinlerinin sayılarının artmasını heyecanla bekliyorlardı. Ölenlerin yerlerini almaları için Hasan onlara iki yeni arkadaş göndermişti. Sakin ve mütevazı kızlar olmalarına rağmen günlük yaşamın tek düzeliğine bir nebze olsun değişiklik getirmişlerdi. Sonbahar geldi bile. Yakında kış gelecek dedi Hasan. Bahçenin terk edilmiş bir bölümünde Apama ile dolaşırken.